Ayrım 10. 47 Ertuğrul Özkök, sayfa 132. Öteki erkeğin bakışları. Salonun ortasında bir kadın sere serpe yatıyor. Kendi hayran ve hayran olmakta haklı. Adı Pauline Bonaparte. Borsos sülalesinin ünlü isimlerinden Camilla Borsos'un karısı. Başkasının karısı yani ve ben onu en az kendimki kadar büyük bir hayranlıkla seyretmeye başlıyorum. Via Veneto'dan yukarı çıkıp Federica Fellini meydanına geliyorum. Marcello Mastroianni'nin o harika güneş gözlüğüyle ölümsüz bir ikona gibi dolaştığı sokaktayım. Olağanüstü kadınların ve erkeklerin Malta'sı burası. Onların havalandırmaya çıkarılmış hayaletlerini volta attığı yerler. Atılan her adımın kendi ayak izini anında sildiği kaldırımlardayım. Verilmemiş bir randevuya gidiyorum. Meydanı geçip ormanı andıran bir parka giriyorum. Burası bir zamanlar İtalya'ya ve Vatikan'a hükmeden Borsis ailesinin villası. Villa Borsis'de hiçbir zaman verilmemiş bir randevuya gidiyorum. Mehmet Ergüven'in Pustaki Ten kitabının kafama bıçak gibi sapladığı meyve sepetli erkek çocuğuyla buluşacağım. Artık Rönesans'ın en büyük kabul edilen Caravaggio'nun 12 tablosunu seyredeceğim. Bütün erkeklik yıllarımda tapınmanın en nirvana haline çevirdiği seyretmek fiilini hayatımın eylemine çevireceğim bir randevu bekliyor beni. Dünyada beni en çok etkileyen müzeyi, Borghese Müzesi'ni tavaf edeceğim. Meğer hayal kırıklığıyla randevum varmış. Kapıdan içeri girerken kaderin yıllardır hayal edip de bir türlü gerçekleştiremediğim bu kavuşmayı alnıma yazmadığını bilmiyordum. Öylesine gitmiştim. Kendimden emin bilet kişesine doğru yürüdüm. Gözümde Tansu'nun dedesinden miras kalan vintage bir güneş gözlüğü var. Siz istediğiniz kadar gülün, ben kendimi Dolce Vita'daki Marcello gibi hissediyorum. Bilmiyordum, meğer bir hayal kırıklığıyla randevulaşmışım. Kapıdaki bilet satan kız İngilizce, pazartesiye kadar bilet yok diyor. Günlerden perşembe ve ben hayatımda ilk defa bir müzede bir hafta boyunca bütün biletlerin satıldığına tanık oluyorum. New York'ta aynı gün hem Guggenheim'a hem MoMA'ya hem Nünye Müzesi'ne gitmiştim. Anında bilet almışım. Lawrence'e kaç kere gittiysem o an girmişim. O an hayatımda belki de hiç yapmadığım bir imtiyazı kullanmak istiyorum. Ben gazeteciyim diyorum. Ve cüzdanın artık neresinde olduğunu unuttum basın kartını bulup göstermeye çalışıyorum. Kız umursamaz bir ifadeyle yüzüme bakıyor ve yapacak hiçbir şey yok diyor. Ama yarın dönüyorum diyorum. Yüzüme mümkün olan en sempatik ifadeyi oturtmaya çalışıyorum. Sonunda torpille müzeye giriyorum. Umut yok ve kös kös dönüyorum. Ama Allah'tan Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Hakkı Akil var. Önce Ferzan Özpetek'i, sonra Cem Yılmaz'ı ve Roma'ya giden herkesi kendi hayran bırakan büyükelçi, kısa zamanda kurduğu harika ilişkileri sayesinde sorunumu hallediyor. Ertesi gün saat 15.30'da Borghese Müzesi'nin kapısından giriyorum. Çok yoğun ilgi nedeniyle bütün ziyaretçiler için kalış süresi sadece 2 saat. Kapıdan daha girerken kendimi bir Visconti filminin harikulade dekorunda buluyorum ve seyretmek fiili gerçek bir sanatsal ibadete dönüşüyor. Biraz sonra sanat da gidiyor ve geriye bütün hayatım boyunca aradığım bir estetik vahası kalıyor. Artık ruhumun ve bedenimin seyrettiğim güzelliklerle tekleşip hayatıma mana verdiği bir hakikatin arafındayım. İnanç, estetik, erkek ve kadın bedeni, hareket, efsane, yüceltme, arzu, tutku, kıskançlık ve insana ait bütün hasletler birleşip kainata dönüşüyor. İşte orada ilk defa başka bir erkeğin karısını seyretmeye başlıyorum. Mermer tenin en yumuşak sıcaklığında. Salonun ortasında bir kadın sere serpe yatıyor. Sere serpe ama kendini bırakmamış. Görünmeyen bir aynaya bakıyor sanki. Kendi hayran ve hayran olmakta haklı. Adı Paulina Bonaparte. Borghese sülalesinin ünlü isimlerinden Camilla Borghese'nin karısı. Başkasının karısı yani ve ben onu en az kendiminki kadar büyük bir hayranlıkla seyretmeye başlıyorum. O bir heykel. Antoine Çöneva'nın mermerden yonttuğu bir beden yatıyor karşımda. Ama mermer çoktan taşın en katı halinden kurtulup tenin en yumuşak sıcaklığına terfi etmiş. Çünkü hiçbir taş bu kadar güzel bir kadının kıvrımları karşısında taş kesilemez. Heykeltıraşın çoktan fethetmiş. Divana taammüden uzanmış. Önce kendi baştan çıkarmaya azmetmiş. Heykeltıraşını deseniz onu çoktan fethetmiş. Hemen anlıyorsunuz ki hiçbir fani göz onu tatmin edemez. Bedenini ebedi bir temaşanın şehveti sarmış. Tatmini ancak sonsuz bakışlarda aradığı her halinden belli. Saçları özenle yapılmış. Tabii ki her sere serpe kadının en bırakmış halindeki gibi hafifçe arkaya toplanmış. Sol bacağını hafifçe kıvırmış, umursamıyor. Belki asırlar boyu da umursamayacak. Üzerindeki örtü saklamanın değil, teşhirin aksesuarı haline dönüşmüş. Bedenin her çizgisi, kadınlık bölgelerinin her santimetre karesi, 200 yıl sonra kendini seyredecek bir erkeği baştan çıkarmak üzere uzanmış. Sanki o elmayı ben vermişim. Elinde ise o elma duruyor. Paris'in alın yazısını yazacak olan elma var elinde. Delikanlılığın en delikanlı yaşında karşısına çıkan üç kadına bakıyor Afrodit, Athena ve Hera. Hangimizi seçersen elmayı ona ver diyorlar. Paris Afrodit'i seçiyor ve o da ona dünyanın en güzel kadınını veriyor, Helen'ı. Troya Savaşı'na mal olan kadını, yani alın yazısını. Elma Pauline Bonaparte'ın elinde, karşısında ben varım. Sanki o elmayı ben vermişim. Ve o da bütün estetik duygularımın alın yazısını yazmaya hazır bir hat ustası gibi karşında sere serpe yatıyor. Ruhuma rahmet çiseliyor. Ağır bir ihbar furyasının ortasında yapayalnız kalmış, çoraklaşmış ruhumun üzerine rahmet çiseliyor. Anlıyorum ki sanat sadece bir taşı yontmak değildir. Taşa hayat vermek ifadesi hissettiğim bu hayatiyet karşısında bir çare kalıyor. Anlıyorum ki sanat bir tür çiftleşmektir. Sonra sen ve ben haline gelip tekleşmektir. Pusta bekleyen tenin mermerle imtihanıdır. Verdiğimiz hazlardan bıkmayız. O fark etmesin, istifini bozmasın diye sessizce ayrılıyorum. Biraz sonra tek kişilik Koraguigua hanedanın mahrem koynuna gireceğim. Goliath'ın kesik başına hiçbirimizin anlayamayacağı bir ifadeyle bakan Davut'un karşısında dakikalarca saygı duruşunda bulunacağım. Tabii asıl zamanımı bana melankolik gözler ve gülücüye dönüşmemiş müstesni bir ifadeyle bakan genç Bossuet'i arayacağım ve orada Mehmet Ergüven'in o sözünü bir kere daha hatırlayacağım. Aldığımız hazlardan bıkarız ama verdiklerimizden asla. Beni reddeden erkeğin kellesini gümüş tepside getirin. Bundan 2000 yıl önce Celile'de yerin epey altında bir zindanın ağır kapısı açıldı. İçeride sakalları epey uzamış, yorgun bir adam zincire vurulmuş yatıyordu. Açılan kapıdan içeri genç bir kız girdi. Zindanda zincire vurulmuş adam, dinler tarihine vaftizci Yahya diye geçecek olan çok ünlü bir kişiydi. Celile'de daha İsa'nın adı duyulmadan önce herkese onun geleceğini haber veren kişiydi. Mesih geliyor ve hepinizi kurtaracak diyerek buna inananları vaftiz ediyordu. Onu ziyarete gelen genç kız ise Kral Herodes'in yeğeni Salome'dir. Salome zindandaki bu ünlü erkeği çok merak etmiş ve gizlice görmeye gelmiştir. Gördüğü an o erkeğe aşık olur, vaftizci Yahya ise ona hiç karşılık vermez. Dışarı Babil'in kızı! Tanrı'nın seçilmiş kuluna sakın yaklaşma diye bağırır ve onu kovar. Salome ise onu şiddetle arzulamaktadır. Bırak hiç olmazsa bir kere dudağını öpeyim der. Yahya aynı öfkeyle cevap verir. Asla Sodom'un kızı, asla istediği erkeği öpemeyen Salome reddedilmenin verdiği öfkeyle oradan çıkar. Bu reddediliş birkaç saat sonra insanlık tarihinin görebileceği en tutkulu kadın intikamına yol açacaktır. Reddedilen bir kadının nelere kadir olduğunu bütün erkeklere gösteren müthiş bir intikam. O akşam sarayın üst katlarına büyük bir ziyafet vardır. Kral Herodes, Roma temsilcilerinin de katıldığı bir ziyafetle yaş gününü kutlayacaktır. Herodes bir süre önce üvey kardeşi Herodes Philippus'un öldürmüş, onun eşiyle evlenmiştir. Evlendiği kadın Salome adlı çok güzel bir kızı vardır. Geç saatlerde içkinin etkisi kendinden geçen Kral Herodes, Salome'den önünde dans etmesini ister. Salome reddeder. Genç kızın güzelliğinin etkisi de kontrolünü iyice kaybeden kral, ona akıl almaz vaatlerde bulunur. Hatta ülkenin yarısını vereceğini söyler. Salome sonunda kabul eder. Ayakkabılarını çıkarır, yedi türe sarınır ve dans etmeye başlar. dansın her bölümünde türlerden birini atar. Sonunda üzerine tek tük kalır ve biraz daha dans ettikten sonra onu da atar. İnsanlık tarihinin belki de en ünlü striptizi yapılmıştır. Kral bir süre bu muhteşem genç kızı seyreder ve "Dile benden ne dilersen" der. Derin ve meraklı bir sessizlik salona iner, gözler Salome'ye döner. Genç kız iktidarının doğruğa ulaştığı bu anı büyük bir hazla uzatır. Annesine bakar, misafirleri küçümseyen gözlerle süzer, etrafındakileri böcek muamelesi yapan gözler sonunda aynı umursamazlık ve emin ifadeyle krala döner, "Bana gümüş bir tepside vaftizci Yahya'nın başını getirin." Meraklı sessizlik bir anda endişeli mırıltılara dönüşür, kral korkar, bir din adamının başını almayı istemez. Salome ise gövdesinin erkekte yarattığı zaafı zafere çevirmekte kararlıdır. Şehvetin esir aldığı kralın yapabileceği bir şey kalmamıştır. Emir verilir, vaftizci Yahya'nın kanlı başı gümüş bir tepsi içine getirilip Salome'nin önüne konur. Salome 3-4 saat önce kendisini reddeden erkeğin başını eline alır ve onunla konuşmaya başlar. "Tutkumu ne seller ne büyük denizler söndürebilir. Bir prensestim, beni aşağıladın. İffetliydim, damarlarımı ateşe verdin. Aşkın gizemi ölümün gizeminden daha büyük." Sonra oradakilerin hayret dolu bakışlarını hiç aldırmadan reddeden erkeğin kesik başını kendine doğru çeker ve ağzından öper. İntikam aynı şu cümlelerle bitecektir. Dudaklarında acı bir tat var. Bu kanın tadı mı? Ölü dudaklar hiç kımıldamazken Salome onun da cevabını verecektir. Hayır, belki de aşkın tadıdır. Sık sık yazıyorum. Kadın beni korkutur, tutkusu ise ürpertir. Ama bütün erkekler gibi benim de elimden bir şey gelmez. O yüzden tavsiyem şudur, kadın çağırırsa gidilir. Ancak paylaşılan kadın gerçektir. Son günlerde bir kadına takıldım, fena halde takıldım. Adını vermeyeceğim ama size onun bütün ayrıntılarıyla anlatacağım. Onu deşifre edeceğim, siz ona Madame X diyebilirsiniz. Bir erkek takıldığı kadın deşifre eder mi diye sorabilirsiniz. O etik taşlanmayı bile göze alıyorum. Çünkü böyle bir kadın ancak başkalarıyla paylaşıldığı zaman gerçek olabilir. İşte o yüzden erkekliğin en keskin raconu olan mahremiyetin omerta kuralını bir gününe ihlal ediyorum. Bana hiç yakışmayacak bir şey yapacağım. Dün öğle saatlerinde Dream Music kanalında genç bir adamı dinliyorum. Sahnenin ortasında bir iskemlenin üzerine oturmuş. Yanında bir kız keman çalıyor. Müthiş bir İtalyan gırtlakla söylüyor. Cem Adrian'ın Yağmur adlı şarkısını ilk defa dinliyorum. Karşısında kendisi kadar sakin dinleyiciler var. Böyle müzikler cumartesi günlerini rastladığı zaman bazı filmler anında geri sarılıyor. Makaralar boşaldıkça hatıralar ortaya dökülüyor. Döküldükçe de sorular, sorgulamalar başlıyor. Bazen bir kare gözünüzün önünde takılıp kalıyor. Dönüp dönüp bakıyorsunuz, hatırlıyorsunuz ve kendi filminiz başlıyor. Bir ay öncesinde New York'ta Metropolitan Müzesi'ne geçirdiğim güne döndüm. Ne Mısır medeniyeti ne başka şeyler. O gün müzeden aklımda ikona gibi bir tablo kalmıştı. Madame X'i ilk defa işte orada gördüm. Müzenin ikinci katında Amerikan ressamlarına ayrılan bölümün başladığı salonun hemen girişinde duruyordu. Mağrur, kendinden emin, kadınlık gücünün farkında dimdik bir kadın. Beyaz tenini iyice ortaya çıkarmak için alabildiğine cüretkar bir siyaha bürünmüş. Kolye gibi incecik iki askının tuttuğu elbise çağı için dekolte sınırını çoktan aşmış. Bir eli yandaki sehpanın üzerine olabilecek en hafif ağırlığıyla bırakılmış. Sol el ise siyah elbisenin eteğini hafifçe yukarı çekiyor. Bu cüretkar kadının ilginç bir hikayesi var. Hadi kadının gerçek adını da açıklayayım. Madame Pierre Jetree, dönemin New York sosyetesinin önde gelen isimlerinden biri. Ünlü bir zenginin karısı. Tabloyu yapan ressamın adı ise John Singer Sargent. Bu kadını çok beğendiği için tablosunu yapmak istemiş. Tabloya 1883 yılında başlamış, bir yıl sonra bitirmiş. Aynı yıl New York'ta açılan bir sergiye bu tabloyu da koymuş. Ancak kadının ismini vermemiş. Sadece Madame X demiş. Tabi sergi gezen New York'un önde gelen insanları kadının kim olduğunu hemen anlamışlar. O dönem için tanınmış ailelerden bir kadının böyle cüretkar pozlar vermesi hiç de hoş karşılanmadığı için dedikodu iyice almış yürümüş. Bunun üzerine ressam kadının kendisine ve eşine bir mektup yazarak bu tabloyu sergiden çekebileceğini bildirmiş. Ancak kadının eşi, hayır bırakın sergilensin demiş. Madame X bugünlerde Metropolitan Müzesi'nin en önemli kadını. Birçok kadın dergisi bu tabloyu modern kadınla ilgili yazılarda kullanıyor. Tüm müzeden aldığım posteri karşıma koyup düşündüm. Acaba bu olayın en cesur kahramanı kimdir? Tabloyu yapan ressam mı? Yoksa o muhteşem pozu veren cüretkar kadın mı? Yoksa bırakın o tablo sergilensin diyen kocası mı? Özgürlüklerden, demokrasiden söz edildiği zaman bazı insanların aklına sadece siyaset ve siyasi simgeler gelir. Benim aklım ise bireyleşmiş insanın cüretine takılıyor. Yani hem kadına hem erkeğe. Çünkü orada derinlerde asıl özgürlüğümüzü tayin eden başka bir şeyler var. Daha derin, daha önemli şeyler. 10. ayrımın sonu, sayfa 142.